Herkese merhaba. Bugün Napolyon serimizde 3. bölümde Napolyon'un konsül olarak ipleri eline alışını, reformlarını, imparatorluğunu ilan edişini ve Trafalgar Deniz Savaşı'nı dinleyeceğiz. 1799'da konsül olan Napolyon 30 yaşındaydı. Zayıf ve kısaydı ve saçlarını kısa kestirmişti. Kendisine Le Petit Tondu, küçük ekin kafa deniyordu. Kişiliği hakkında fazla bir şey bilinmiyordu ama insanlar her zaman muzaffer olan Nil ve Akka seferleri unutulmuştu ve muhteşem Campo Formio anlaşmasını müzakere etmeyi başaran bir adam olarak ona güven duyuyorlardı. Barışı geri getirmesi, düzensizliğe son vermesi ve devrimin siyasi ve toplumsal fetihlerini sağlamlaştırması bekleniyordu. Gerçekten son derece zekiydi, karar verme konusunda hızlıydı ve yorulmak bilmez derecede çalışkandı. Ama aynı zamanda doyumsuz bir şekilde hırslıydı. Devrimin adamı gibi görünüyordu çünkü devrim sayesinde bu kadar erken yaşta ülkedeki en yüksek yere tırmanmıştı. Bunu unutmaması gerekiyordu ama bir devrim adamından çok 18. yüzyılın adamıydı. Aydınlanmış despotların en aydınıydı. Voltaire'ın gerçek oğluydu. Halkın egemenliğine, halkın iradesine ya da parlamento tartışmalarına inanmıyordu. Yine de güvenini akıldan çok akıl yürütmeye verdi ve her ne kadar alaycı veya çıkarcı olursa olsun yetenekli adamları, örneğin matematikçileri, hukukçuları ve devlet adamlarını gerçek anlamda teknisyenlere tercih ettiği söylenebilir. Aydın ve sağlam bir iradenin süngü desteğiyle her şeyi başarabileceğine inanıyordu. Kitleleri hor görüyor ve korkuyordu. Kamuoyuna gelince onu istediği gibi şekillendirip yönlendirebileceğini düşünüyordu. Generallerin en sivili olarak adlandırıldı ama aslında asker olmaktan asla vazgeçmedi. Bonaparte, Fransa'ya bir diktatörlük dayattı. Ancak bu diktatörlüğün gerçek karakteri ilk başta CIS tarafından hazırlanan 8. yıl anayasası tarafından gizlendi. Bu anayasaya insan haklarının garanti altına almıyor ya da özgürlük, eşitlik ve kardeşlikten söz etmeyen bir anayasaydı. Ancak ulusal mülkiyetin satışının geri alınamaz olduğunu ilan ederek ve buna karşı yasayı onaylayarak devrim yanlarına güvence veriyordu. İlk konsül yani Bonaparte, bakanları, generalleri, memurları, yargıçları ve danıştay üyelerini atayacak ve hatta 3 yasama meclisinin üyelerinin seçiminde ezici bir etkiye sahip olacaktı. Teorik oyla genel olayla seçileceklerdi. Bir plebisiteye sunulan anayasa Şubat 1800'de ezici bir çoğunlukla kazanıldı. Konsolluğun Bonaparte'ın kışkırtmasıyla üstlendiği idari reform çalışması anayasadan daha kalıcı ve dolayısıyla Fransa için daha önemli olacaktı. Hükümetin başına ilk konsül tarafından oluşturulan ve çoğu zaman fiilen onun başkanlık ettiği Danıştay bulunuyordu. Hem yeni mevzuatın kaynağı hem de idari mahkeme olarak önemli bir rol oynayacaktı. Departmanların idaresinin başında eski rejimin yöneticilerinin geleneğini sürdüren, yasaların uygulanmasını denetleyen ve merkezleşmenin araçları olarak hareket eden valiler vardı. Yargı sistemi köklü bir şekilde değişti. Devrimin başlangıcından itibaren yargıçlar seçiliyordu. Bundan sonra hükümet tarafından aday gösterilmeleri gerekiyordu. Bağımsızlıkları görevden alınmamalarıyla güvence altına alınmıştı. Polis teşkilatı büyük ölçüde güçlendirildi. Mali idare önemli ölçüde iyileştirildi. Doğrudan vergilerin toplanmasıyla ilgili olarak belediyeler yerine özel görevliler görevlendirildi. Frank istikrara kavuştu ve kısmen istedarlara, kısmen de devlete ait olan Banque de France kuruldu. Eğitim büyük bir kamu hizmetine dönüştürüldü. Orta öğretim yarı askeri bir yapıya kavuşturuldu ve üniversite fakülteleri yeniden kuruldu. Ancak ülke eğitim hala imal ediliyordu. Bonaparte, Voltaire'ın halkın bir dine ihtiyacı olduğu yönündeki inancını paylaşıyordu. Kişisel olarak dine kayıtsızdı. Mısır'da Müslüman olmak istediğini bile söylemişti. Yine de Fransa'da dini barışın sağlanması gerektiğini düşünüyordu. 1796 gibi erken bir tarihte İtalya'da 6. Papa Pius ile ateşkes imzalarken Papa'yı uygulamada kiliseyi kamulaştıran Ruhban sınıfının sivil anayasasını kabul eden Fransız taleplere karşı verdiği bir fingir geri çekmeye ikna etmeye çalışmıştı. Mart 1800'de 6. Pius'un yerini alan 7. Pius, Selefi'ne göre daha uzlaşmacı davrandı ve onunla müzakerenin başlamasından 10 ay sonra kilise ile devrimi uzlaştıran 1801 Konkordatı imzalandı. Papa, Fransız Cumhuriyeti'ni tanıdı ve tüm eski piskoposların istifasını istedi. Yeni piskoposlar ilk konsül tarafından atanacak ve Papa tarafından tanınacaktı ve din adamlarının mülklerinin satışı Roma tarafından resmen tanındı. Konkordatı aslında ibadet özgürlüğünü ve devletin sıradan karakterini kabul ediyordu. İlk kez 1790'da gerçekleştirilen medeni kanun düzenlemesi sonunda konsolluk bünyesinde tamamlandı. 21 Mart 1804'te yayınlanan ve daha sonra Napolyon yasası olarak bilinen yasa, devrimin büyük kazanımlarına kalıcı bir biçim verdi. Bireysel özgürlük, çalışma özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, eşitlik. Kanun aynı zamanda toprak mülkiyetini de koruyordu. İşverenlere daha fazla özgürlük veriyordu ve çalışanlara çok az ilgi gösteriyordu. Boşanmayı sürdürdü ama kadınlara yalnızca sınırlı yasal haklar verdi. Ordu en dikkat ilgiyi gördü. İlk konsol devrimin kurtuluş sisteminin ana hatlarını korudu. Zorunlu askerlik yoluyla işe alım, ancak yerine başka birinin getirilmesi olasılığı, askere alınanların eski askerlerle karıştırılması ve herkesin en yüksek rütbeleri yükselmeye uygundu. Bununla birlikte piyade subayları yetiştirmek için Sankör Akademisi'nin kurulması, Burjuva ailelerinin oğullarının askeri kariyer yapmalarını kolaylaştırdı. Üstelik Ulusal Konvansiyon tarafından kurulan Ecole Polytechnique, topçu ve mühendislere subay sağlamak amacıyla militarize edildi. Ancak Bonaparte'ın ordusuna yeni teknik buluşlar katma kaygısı yoktu. Askerlerin bacaklarına güveniyordu. Temel stratejik fikri hızlı hareket eden bir orduydu. İlk konsol 1799-1800 kışını ve baharını orduyu yeniden organize ederek ve yalnızca Avusturya'ya bir saldırı hazırlığı yaparak geçirdi. Rusya, Fransız karşıtı koalisyonundan çekilmişti. Durumla ilgili her zamanki hızlı değerlendirmesiyle İsviçre Konfederasyonu'nun stratejik önemini gördü. Burada Avusturya ordularını uygun gördüğü şekilde Almanya'da ve İtalya'da geride bırakmakta özgürdü. Geçmişteki başarıları onun İtalya'yı seçmesine neden oldu. Karlar erimeden ordusunu Büyük San Bernard geçidinden geçirerek beklenmedik bir şekilde Cenova'yı kuşatan Avusturya ordusunun arkasına göründü. Haziran ayındaki Marengo Muharebesi, Adige'ye kadar Po Vadisi'ni Fransız komutasına verdi ve Aralık ayında başka bir Fransız ordusu Almanya'da Avusturyalıları mağlup etti. Avusturya, Jules Caesar'ın Galya'ya verdiği doğal sınırlar yani Ren, Alpler ve Pireneler üzerinde Fransa'nın hakkının tanındığı Şubat 1801 Lunéville Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Yalnızca Büyük Britanya Fransa ile savaştaydı. Ancak kısa sürede sonra mücadeleden yorulmuşlardı. Ekim 1801'de Londra'da sonuçlanan barış hazırlıkları düşmanlıklara son verdi ve 27 Mart 1802'de Amiens'te barış imzalandı. Avrupa'da genel barış yeniden sağlanmıştı. Birinci konsolun itibarı daha da arttı ve arkadaşları onun önerisi üzerine kendisine bir milli şükran nişanı sunulmasını önerdiler. Mayıs 1802'de Fransız halkının referandumda şu soru üzerine oy kullanmasına karar verildi. Napolyon Bonaparte ömür boyu konsül olacak mı? Ağustos ayında ezici bir oylamayla ona konsolluğun uzatılmasının yani sıra halife belirleme hakkı da verilmişti. Bonaparte'ın uluslararası barış anlayışı Amiens Anlaşması'nın hiçbir koşulda ötesine geçmeye hazır olmadıkları mutlak bir sınırı temsil ettiği İngilizlerinkinden farklıydı. Hatta İngilizler vermek zorunda oldukları bazı tavizleri geri almayı bile umuyorlardı. Bonaparte içinse Amiens Anlaşması yeni bir Fransız egemenliğinin başlangıç noktasını oluşturuyordu. Her şeyden önce İngiliz tüccarların öfkesine rağmen gümrük vergilerini düşürmeden Avrupa'nın yarısını Fransa'ya pazar olarak ayırma niyetindeydi. Fransa'nın deniz aşırı genişlemesini canlandırmak için aynı zamanda Saint-Domingue'yu yani Haiti'yi 1798'den itibaren CIA lider Dawson Leward tarafından yönetiliyordu geri almayı. Louisiana'yı 1800'de İspanya tarafından Fransa'ya devredilmişti. Tekrar işgal etmeyi, belki Mısır'ı yeniden fethetme niyetindeydi. Fransız nüfusunu Akdeniz'de ve Hint Okyanusu'nda genişletmek, kıta Avrupa'sında Piedmont'u da Fransa'ya dahil ederek İsviçre Konfederasyonu'na daha merkezli bir hükümet dayatarak ve Almanya'da Lunéville Anlaşması uyarınca Nerren'deki topraklarından mahrum bakan prenslere laik dini devletlerin hisseleri tazminat ödeyerek Fransa'nın doğal sınırının ötesine geçti. Büyük Britanya, Fransa'nın Paris zamanındaki bu genişlemesi karşısında alarma geçti ve tek bir devletin Cenova'dan Anvers'e kadar kıtanın kıyı şeridine hakim olmasının kabul edilmez olduğunu düşünüyordu. Ancak Fransız-İngiliz kopuşunun doğrudan nedeni Malta sorunuydu. Amiens Anlaşması'na göre Fransız işgalinin sona ermesiyle adayı ele geçiren İngilizlerin burayı Hospitallerlere iade etmesi gerekiyordu. Ancak İngilizler Fransızların henüz bazı Napoli limanlarını boşaltmadığı bahanesiyle adayı terk etmeyi reddediyordu. Fransız-İngiliz ilişkileri gerginleşti ve Mayıs 1803'de İngilizler savaş ilan etti. Bonaparte'ın bir suikast sonucu tahttan indirilmesinden veya görevden alınmasından memnuniyet duyacak olan İngiliz hükümeti, ajitasyon ve komple kurmaya devam eden Fransız kararcılarının yardımlarını yeniledi. 1804'te İngilizlerin finanse ettiği bir suikast planı ortaya çıktığında Bonaparte, rakiplerinin bu tür girişimlerden caydırmak için yeterince güçlü tepki vermeye karar verdi. Polis komplonun gerçek başının sınırın birkaç mil ötesinde Almanya'da ikamet eden Bourbon kraliyet üyesinin bir ailesi olan genç Dük Dencian olduğuna inanıyordu. Buna göre Talleyrand ve polis şefi Joseph Foch'un anlaşmasıyla Dük tarafsız topraklardan kaçırıldı ve Vincennes'e getirildi. Orada yargılandı ve kurşuna dizildi. Bu eylem eski aristokrasi arasında muhalefetin yeniden canlanmasına neden oldu ancak Foch'un etkisini arttırdı. Foch, şimdi kendi konumunu sağlamlaştırma umuduyla Bonaparte'a komployu caydırmanın en iyi yolunun konsolluğu kalıtsal bir imparatorluğa dönüştürmek olacağını, bunun da bir mirasçısı olacağı için tüm umutları ortadan kaldıracağını önermişti. Suikastla rejimi değiştirmek imkansız olacaktı. Bonaparte bu öneriyi hemen kabul etti ve 18 Mayıs 1804'te imparatorluk ilan edildi. Fransa hükümetinin organizasyonunda çok az değişiklik olmasına rağmen Napolyon imparator olarak eski rejime benzer bir dizi kurumu yeniden canlandırdı. Her şeyden önce taç giyme töreninin Fransa krallarınınkinden daha etkileyici olması için bizzat Papa tarafından kutsanmak istiyordu. Pius, Paris'e gelmeyi kabul etti ve hem kralcılara hem de devrimin eski askerlerine aynı derecede çirkin görünen tören 2 Aralık 1804'te Notre Dame'da gerçekleşti. İmparatorluk rejimi aynı zamanda sembollerini ve ünvanlarını da tesis etti. 1804'te Napolyon'un ailesinin üyelerine prenslik ünvanları verildi ve 1808'de bir imparatorluk asaleti yaratıldı. Muhalefet hala canlıyken Napolyon propagandasını yoğunlaştırdı ve basına giderek daha katı bir sansür uyguladı. Diktatörlük rejimi, Fransız kamuoyunu umursamadan yıllarca savaşlarını sürdürmesine izin verdi. Ocak 1802'den bu yana İtalya Cumhuriyeti'nin başkanı olan Giuseppe Cumhuriyeti'nin yeniden adlandırılmasıydı. Ve bu İtalya Cumhuriyeti'nin başkanı olan Napolyon, Mart 1805'te İtalya'nın kralı ilan edildi ve Mayıs ayında Milano'da taç giydi. 1803'den 1805'e kadar Napolyon'un karşısında yalnızca İngilizler vardı ve bir kez daha Fransa, yalnızca Britanya adalarına bir ordu çıkararak zafer elde etmeyi umut edebilirdi. Oysa İngilizler, Napolyon'u ancak ona karşı bir kıta koalisyonu oluşturarak yenebilirdi. Napolyon bu sefer daha büyük bir inançla ve daha büyük ölçekte yeniden bir istila hazırlamaya başladı. Bir restle Antwerp arasında 2000'e yakın gemi topladı ve büyük ordusunu Boulogne'deki kampla yoğunlaştırdı. Yine de sorun 1798'deki ile aynıydı. Kanalı geçmek için Fransızların denizin kontrolünü ele geçirmesi gerekiyordu. Hala İngiliz donanmasının çok daha geride olan Fransız filosunun İspanyolların yardımına ihtiyacı vardı ve o zaman bile iki filo birlikte İngiliz filosundan fazlasını yenmeyi umut edemezdi. İspanya, Aralık 1804'te Büyük Britanya savaş ilan etmeye ikna edildi ve Antiller'de toplanan Fransız ve İspanyol filolarının bir İngiliz filosunu bu sulara çekmesi ve onu yenmesi, böylece Fransız-İspanyol donanması arasındaki dengenin kabaca eşit hale getirilmesi kararlaştırılmıştı. Plan başarısız olacaktı. Amiral Pierre de Villeneuve komutasındaki Akdeniz'den gelen Fransız filosu, kendisini Antiller'de belirlenen buluşma yerinde yalnız buldu. Nelson tarafından takip edilen ve ona saldırmaya cesaret edemeyen bu grup, Avrupa'ya döndü ve Temmuz 1805'te Kadis'e sığındı. Orada İngilizler buraya ablukaya aldı. Kızgın Napolyon tarafından korkaklıkla suçlanan Villeneuve, bir İspanyol filosunun desteğiyle ablukayı delmeye karar verdi. Ancak 21 Ekim 1805'te Trafalgar burnu açıklarında Nelson tarafından saldırıya uğradı. Amiral Nelson savaşta öldürüldü. Ancak Fransız-İspanyol filosu tamamen yok edildi. İngilizler işgal tehlikesini ortadan kaldıran ve onlara denizde hareket özgürlüğü tanıyan kesin bir zafer kazanmıştı. Amiral Nelson Londra'da büyük bir askeri törenle toprağa verildi. İngilizler Trafalgar Savaşı'nı kazanmışlardı ve İngiliz deniz üstünlüğünü kabul ettirmişlerdi. Napolyon İngilizler için şöyle diyordu. Avrupa'da bir güç dengesi yok ve bu dengeyi tehdit eden Fransa değildir. Gerçek tehlike İngilizlerdir. Tüm dünya ticaretinin kontrolünü altına aldılar ve denizleri kontrol ediyorlar. Ruslar, İsveçliler, İspanyollar, Hollandalılar ve Fransızlar tüm donanmalarını birleştirseler de İngilizleri yenemiyoruz. Ancak Napolyon İngilizlerle mücadele etmekte kararlıydı. Ve kıta Avrupa'sında daha her şey yeni başlıyordu ve sonraki 10 sene dünya tarihine Napolyon Savaşı olarak geçecekti. Bir sonraki bölümde Napolyon'un başyapıtı Austerlitz Muharebesi'ni göreceğiz. Böylelikle birinci cildi bitirmiş bulunmaktayız. İkinci cilt ile Napolyon Savaşları'na yoğunlaşacağımız bölümler için bizi takip etmeyi unutmayın.